Ayrım 3. Son Baba. Mario Puzo. Sayfa 24. En üst kattaki daireye döndüklerinde hemşire Grunwald'e banyosunu yaptırdı. Hayati belirtileri ölçtü. Kaşları çatılmıştı. Yaşlı adam bu sadece yüzde meselesi dedi. O gece rahatsız uyudu. Şafak sökerken hemşireden onu balkona çıkarmasını istedi. Kadın onu büyük bir koltuğa yerleştirerek üzerine battaniyeleri örttü. Sonra Grunwald'in yanına oturup nabzını saymak için elini tuttu. Kadın elini çekeceği zaman ihtiyar adam onu bırakmadı. Hemşire buna izin verdi. İkisi birlikte güneşin çölün üzerinden yükselmesini seyrettiler. Güneş kırmızı bir top gibiydi. Mavimsi siyah gökyüzünü portakal rengine boyuyordu. Grunwald tenis kortlarını, golf alanını, yüzme havuzunu ve tepelerinde Zanadu Oteli'nin bayrakları dalgalanan 7 villayı görebiliyordu. Orman yeşili bir alana konmuş beyaz kumrular gibiydiler. Geride ise sonsuz kumdan oluşan çöl uzanıyordu. Grunwald bütün bunları ben yarattım diye düşündü. Çorak bir yerde eğlence sarayları oluşturdum ve kendim için de mutlu bir hayat sağladım. Bir hiçten yarattım bütün bunları. Bu dünyada elimden geldiğince iyi bir insan olmaya çalıştım. Beni yargılamaları gerekiyor mu? Aklına çocukluğu geldi. O ve arkadaşları bu 14 yaşındaki filozoflar o günlerde çocukların yaptıkları gibi Tanrı'dan ve ahlak değerlerinden söz ediyorlardı. Arkadaşlarından biri ahlakla ilgili çok önemli, çözülmesi imkansız bir bilmece soruyormuş gibi zaferle ''Bir düğmeye basarak 1 milyon Çinliyi öldürmeniz için size 1 milyon dolar verseler'' demişti. ''Bu işi yapar mısınız?'' Uzun tartışmalardan sonra hepsi de bu işi yapamayacaklarına karar vermişlerdi. Grunwald dışında. Yaşlı adam şimdi haklı olduğunu düşünüyordu. Başarılı olduğu için değil, bu önemli bilmece artık sorulamayacağı için. Zaten artık bir bilmece de sayılmazdı. Bu soruyu ancak bir tek biçimde sorabilirdiniz. 1000 dolar karşılığında 10 milyon Çinliyi öldürmek için düğmeye basar mıydınız? Neden Çinli? İşte şimdi soru buydu. Dünya güneşin ışıklarıyla kızıla boyanıyordu. Grunwald dengesini kaybetmemek için hemşirenin elini sıktı. Doğrudan doğruya güneşe bakabiliyor, katarakt onu koruyordu. Yaşlı adam uykulu uykulu tanıdığı ve sevdiği bazı kadınları, yaptığı bazı şeyleri düşündü. Acımasızca yenmek zorunda kaldığı adamları ve merhametle davrandığı zamanları da. Cross'u kendi oğluymuş gibi sevdiğini ve acıdığını da. Bütün Santa diyorları ve Clary Cuccio'ları da bütün bunları geride bırakacağı için mutluydu. Sonuçta mutlu bir hayat sürmek mi daha iyiydi, ahlaka uygun bir yaşam sürmek mi? Buna karar vermek için Çinli olmak mı gerekiyordu? Bu son şaşırtıcı düşünce zihnini bulandırdı. Onun elini tutmakta olan hemşire parmaklarının soğumaya başladığı, kaslarının gerildiğini fark etti. Eğilip hayati işaretlere bakmaya çalıştı. Grunwald'in ölmüş olduğu artık kesindi. Grunwald'in yerine geçecek olan mirasçısı Cross de Lena görkemli bir cenaze töreni yapılmasını sağladı. Las Vegas'ın bütün ileri gelenlerinin, bütün büyük kumarbazların, otelde çalışan herkesin çağrılması ve onlara durumun açıklanması gerekiyordu. Çünkü Alfred Grunwald'in Las Vegas'ta oynanan kumarla ilgili büyük bir dahi olduğu herkesçe kabul ediliyordu. Grunwald her mezheple ilgili kiliseler yapılması için para vermiş ve bağış toplanmasını sağlamıştı. Dine inanan ve kumar oynayan insanların bu inançları için ödüllendirilmeleri gerekir diyordu. Fakir mahallelerinin oluşmasını engellemişti. Birinci sınıf hastaneler ve çok iyi okullar açmıştı. Atlantic City'yi aşağı görüyordu. Oradakiler devletin rehberliğinde bütün parayı ceplerine atıyor ama toplum yapısı bakımından hiçbir şey yapmıyorlardı. Grunwald halkın kumarın kötü bir alışkanlık değil, orta tabaka için bir eğlence kaynağı olduğuna inandırılması konusunda öncülük etmişti. Ona göre kumar, golf ya da beyzbol kadar normal bir eğlenceydi. Grunwald kumarı Amerika'da saygın bir endüstri haline getirmişti. Şimdi bütün Las Vegas ona saygısını sunmak istiyordu. Cross bütün kişisel duygularını bir yana bıraktı. Kendini müthiş bir kayba uğramış gibi hissediyordu. Grunwald'le arasında gerçek bir sevgi bağı vardı. Genç adamın tüm yaşamı boyunca sürmüştü bu duygu. Şimdi Zanadu Oteli'nin %51'i Cross'undu. Bu hisse en aşağı 500 milyon dolar değerindeydi. Genç adam yaşamının değişmesi gerektiğini biliyordu. Daha zengin ve daha güçlüydü artık. Bu nedenle de tehlike daha fazlaydı. Don Clarico ve ailesiyle olan ilişkisi daha nazik bir hal alacaktı. Çünkü bu müthiş işte artık onların ortağıydı. Cross ilk iş Kuoga Guay'ı arayarak Giorgio ile konuştu. Adam ona bazı talimatlar verdi. Pippi dışında aileden hiç kimse cenaze törenine katılmayacak dedi. Dante bundan sonraki ilk uçakla oraya gelecek. Konuştuğumuz işi tamamlamak için. Ama o da cenaze töreninde bulunmayacak. Giorgio otelin yarısının artık Cross'un olduğundan söz etmedi. Cross'un kız kardeşi Claudia bir mesaj yollamıştı. Ama genç adam onu aradığı zaman kız kardeşinin telesekreteri yanıt verdi. Ernest Vail'den de haber vardı. Cross Vail'den hoşlanıyordu. Adamın 50 bin dolarlık borç senedi ondaydı. Ama Vail'ın cenaze kaldırılıncaya kadar beklemesi gerekiyordu. Cross'a babası Pippi de bir mesaj bırakmıştı. Grunwald'le ta ilk gençlik yıllarından beri dosttular. Cross gelecekteki yaşamını nasıl yöneteceği konusunda babasının fikrini almak istiyordu. Pippi onun yeni durumuna, yeni kavuştuğu servete nasıl bir tepki gösterecekti? Bu da Clarico ile olan ilişkisi gibi nazik bir meseleydi. Ailenin batıdaki Bruglione'lerinin çok güçlü ve zengin olduğu gerçeğine alışması gerekiyordu. Cross'un Don Clarico'nun adil davranacağı konusunda hiçbir kuşkusu yoktu. Babası da kesinlikle onu destekleyecekti. Ama ya Don'un çocukları? Giorgio, Vincent ve Patty, onlar nasıl bir tepki göstereceklerdi? Ya torunu Dante? Cross'la Dante, Don'un özel kilisesindeki vaftiz töreninden beri birbirlerine düşmandılar. Ailede sık sık tekrarlanan bir espriydi bu. Şimdi Dante at hırsızı iri Tim'le ilgili işi halletmek için Vegas'a geliyordu. Bu Cross'u rahatsız ediyordu. Çünkü nedense iri Tim'den hoşlanıyordu. Ama adamın kaderini Don'un kendisi kararlaştırmıştı. Cross da Dante'nin bu işi nasıl yapacağını düşünerek endişeleniyordu. Alfred Grunwald'in cenaze töreni o zamana kadar Las Vegas'ta görülenlerin en görkemlisiydi. Bir dahiye gösterilen saygıydı bu. Cenazesi onun parasıyla yapılan Protestan kilisesinde yatıyordu. Kilise Avrupa katedrallerinin görkemi ve eğri kahverengi duvarlarıyla yerli Amerikan kültürünün bir karışımıydı. Las Vegas'a özgü o pratiklikle kilisenin önüne dev bir araba parkı da yapılmıştı. Ama park Avrupa'nın dinle ilgili çizgileri değil de yerli Amerikan motifleriyle süslenmişti. Tanrı'yı öven ve Grunwald'in cennete gönderilmesini dileyen koro üniversite öğrencilerinden oluşuyordu. Alfred üniversitede klasik ve Yunan edebiyatları konusunda 3 bölümün açılması için para vermişti. Grunwald'in sağladığı burslar sayesinde üniversiteden mezun olan yüzlerce yaslı genç gerçekten üzülmüş gibiydiler. Kalabalığın arasında otelde birer servet kaybetmiş olan büyük kumarbazlar da vardı. Sonunda Grunwald'i yendikleri için biraz keyiflenmiş gibiydiler. Bazıları orta yaşlı olan yalnız kadınlar sessizce ağlıyorlardı. Törene Grunwald'in yapılmalarını sağladığı Musevi Havrası ve Katolik kiliselerinin temsilcileri de katılmıştı. Kumarhaneyi kapatmak Grunwald'in inandığı her şeye aykırı olacaktı. Ama nöbette olmayan yöneticiler ve krupiyeler son görevlerini yaptılar. Hatta villalardakilerden bazıları da geldiler. Cross'la Pippi onlara ayrı bir saygı gösterdiler. Nevada eyaleti valisi Walter Waven yanında belediye başkanı da oradaydı. Cenaze arabaları, siyah limuzinler ve yaya yaslıların oluşturduğu uzun kortejin cenazenin peşinden rahatlıkla mezara kadar gidebilmesi için yollar trafiğe kapatılmıştı. Böylece Alfred Grunwald yarattığı bu dünyadan son defa geçti. O gece Vegas sakinleri ve ziyaretçiler Gronwell'te en çok sevdiği biçimde saygı gösterdiler. Çılgınca kumar oynadılar. Yılbaşı gecesi dışında hiç bu kadar kayba uğramamışlardı. Kumarbazlar saygılarını belirtmek için paralarını Gronwell'in cesediyle birlikte gömmüş oluyorlardı. Cross de Lena günün sonunda yeni yaşamına başlamaya hazırlandı. O gece Malibu kıyısındaki evinde yalnız başına oturan Athena Aquitaine ne yapması gerektiğine karar vermeye çalışıyordu. Kanepeye oturmuş düşünürken okyanustan eserek açık kapılardan içeri dolan rüzgar ürpermesine neden oluyordu. Dünyaca ünlü bir film yıldızının çocukluğunu hayal etmek zordur. Bir kadın oluncaya kadar geçirdiği evreleri düşünmek de öyle. Bir film yıldızının karizması o kadar güçlüdür ki birer kahraman ya da dünya güzeli olarak onların Zeus'un kafasından olgunlaşmış bir halde çıkıverdiklerini sanırsınız. Hiçbir zaman yataklarına işememişlerdir. Hiçbir zaman ergenlik sivilceleri çıkarmamışlardır. Hiçbir zaman sonradan değişen çirkin suratları olmamıştır. Hiçbir zaman buluğ çağına özgü o müthiş sıkılganlığı ve dengesizliği yaşamamışlardır. Hiçbir zaman mastürbasyon yapmamış ve sevilmek için yalvarmamışlardır. Hiçbir zaman kadere kurban olmamışlardır. Şimdi Athena'nın öyle birini hatırlaması bile çok zordu. Genç kadın doğuştan dünyanın en şanslı insanlarından biri olduğuna inanıyordu. Her şeyi kolaylıkla elde etmişti. Annesiyle babası harika insanlardı. Athena'nın yetenekli olduğunu keşfetmiş ve onu desteklemişlerdi. Kızın fiziksel güzelliğine hayrandılar ama onun kafasını da eğitmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Babası ona sporu öğretmişti, annesi ise edebiyat ve sanatı. Athena çocukluğunda mutsuz olduğu bir günü bile anımsamıyordu. Bütün bunlar 17 yaşına gelinceye kadar sürmüştü. Athena o zaman kendisinden 4 yaş büyük olan Boz Scanlett'la karşılaşmış ve ona aşık olmuştu. Boz üniversitenin futbol yıldızıydı. Houston'daki en büyük banka ailesinindi. Athena ne kadar güzelse Boz da hemen hemen o kadar yakışıklıydı. Ayrıca çok neşeli ve sevimliydi. Athena'ya da tapıyordu. İki gencin kusursuz vücutları birer mıknatıs gibi bir araya geldi. Sinir uçları yüksek voltajda elektrik çıkarıyordu sanki. İki genç özel bir cennete girdiler ve bunun sonsuza dek sürmesi için de evlendiler. Athena birkaç ay sonra hamile kaldı ama fazla kilo almadı. Vücudu yine kusursuzdu, hiç rahatsızlanmadı. Bebeği olacağı fikrinin zevkini çıkardı. Üniversiteye devam etti. Tiyatro derslerine katıldı, golf ve tenis oynadı. Boz onu teniste yeniyordu. Athena ise kocasını golfte, hem de kolaylıkla. Boz babasının bankasında çalışmaya başladı. Athena'nın bir kızı oldu, ona Bethany adını verdiler. Sonra genç kadın yine okula gitmeyi sürdürdü. Çünkü Boz'un bir dadı ve hizmetçi tutacak kadar parası vardı. Evlilik Athena'nın bilgiye karşı daha büyük bir açlık duymasına neden olmuştu. Durmadan okuyordu. Özellikle tiyatro oyunlarını. Pirandello çok hoşuna gidiyor, Strindberg onu üzüyor ve Tennessee Williams da ağlatıyordu. Şimdi daha canlıydı. Zekası fiziksel güzelliğini çerçeveliyor, ona bazen güzellikte görülmeyen bir vakar veriyordu. Genç yaşlı pek çok erkeğin ona aşık olmasına şaşmamak gerekirdi. Boz Scanlett'ın arkadaşları Athena gibi bir karısı olduğu için ona gıpta ediyorlardı. Athena da kusursuzluğuyla övünüyordu. Ancak yıllar sonra kusursuzluğun dostlar ve aşıklar da dahil pek çok kişinin sinirine dokunduğunu öğrenecekti. Boz, bu her gece sokağa park etmek zorunda olduğum Rolls'a benziyor diye şaka ediyordu. Genç adam karısının çok yükseklere erişeceğini anlayacak kadar zekiydi. Athena'nın olağanüstü bir kadın olduğunu biliyordu. Karısını sonunda kaybedeceğinin de farkındaydı. Kendi düşlerini kaybettiği gibi. Cesaretini kanıtlayabileceği bir savaş yoktu. Oysa Boz korkusuz bir insan olduğunu biliyordu. Sevimli ve yakışıklıydı ama belirli, özel bir yeteneği yoktu. Dev bir servet yapmak da onu ilgilendirmiyordu. Genç adam Athena'nın yeteneklerini, onun dünyadaki yerinden emin olmasını kıskanıyordu. Boskianut bu nedenle kaderiyle karşılaşmak için ileri gitti. Haddinden fazla içiyor, iş arkadaşlarının karılarını baştan çıkarıyordu. Babasının bankasında hileli karanlık işler yapıyordu, kurnazlığıyla gururlanıyordu. Yeni bir beceri edinen her insan gibi. Bu kurnazlığı sayesinde karısına karşı duyduğu ve giderek artan o nefreti gizliyordu. Çünkü Athena kadar güzel ve kusursuz birinden nefret etmek kahramanca bir şey sayılmaz mıydı? Boz'un sağlığı bütün o sefihliğine rağmen çok iyiydi. Genç adam buna sıkıca sarılıyordu. Spor salonunda egzersiz yapıyor, boks dersleri alıyordu. Yumruğunu bir insanın suratına indirebildiği ringdeki fiziksel şiddete bayılıyordu. Kurnazca yumrukların yönünü değiştirmek, azimle can acısına dayanmak hoşuna gidiyordu. Avlanmak, avları öldürmek ona zevk veriyordu. Saf kadınları baştan çıkarmak da öyle. Boz sonra o yeni gelişen sinsiliği de bir çare buldu. Athena ile daha fazla çocukları olacaktı. 4, 5, 6. Böylece Athena artık bir sıçrayışta ondan uzaklaşıp yükseklere çıkamayacaktı. Ama Athena artık onun nasıl bir insan olduğunu anlamıştı. "Hayır," dedi. "Çocukların olmasını istiyorsan o yattığın kadınlara başvur." Genç kadın kocasıyla ilk kez böyle kaba konuşuyordu. Athena'nın aldatıldığını bilmesi Boz'u şaşırtmadı. Çapkınlıklarını saklamaya kalkışmamıştı zaten. Hatta kurnazca davranmak için böyle yapmıştı. O zaman Athena'yı Boz kendinden uzaklaştırmış olacak, karısı onu terk etmiş sayılmayacaktı. Athena Boz'a olanları izliyordu ama bu durumla gerektiği kadar ilgilenemeyecek kadar gençti ve kendi yaşamına dalmıştı. Ancak Boz zalimlik etmeye başladığı zaman artık 20 yaşında olan Athena'nın gerçek karakterini anladı. Karısının çelik gibi bir iradesi vardı ve aptalca davranışlara tahammül edemiyordu. Boz kadınlardan nefret eden erkeklerin o ikiyüzlü oyunlarını oynamaya başladı. Örneğin işten eve gelirken her zaman temizleyicideki giysilerini alıyordu. Sık sık "Hayatım, senin zamanın benimkinden daha değerli," diyordu. "Hem mezuniyet için çalışıyorsun, hem de özel müzik ve tiyatro derslerine gidiyorsun." Genç adam umursamazmış gibi konuştuğu için karısının o kinle karışık sitemini fark etmeyeceğini düşünüyordu. Boz bir gün eve kucak dolusu elbiseyle geldi. Karısının giysileriydi bunlar. Athena banyodaydı. Genç adam onun altın gibi saçlarına, beyaz teline, yuvarlak göğüslerine ve köpüklerin süslediği kalçalarına baktı. Boğuk bir sesle "Bütün bu pislikleri banyoya yanına atmama ne dersin?" diye sordu. Ama sonra gidip giysileri dolaba astı. Athena'nın sudan çıkmasına yardım etti. Karısını gül pembesi havlularla kuruladı. Sonra onunla sevişti. Birkaç hafta sonra bu sahne tekrarlandı. Ama Boz bu kez giysileri suya attı. Bir akşam yemekte bütün tabakları kıracağını söyleyerek tehditler savurduysa da yapmadı. Bir hafta sonra mutfaktaki her şeyi kırıp döktü. Bu olaylardan sonra her seferinde özür diliyordu ve her seferinde de Athena ile sevişmeye kalkıyordu. Ama Athena artık onu reddediyordu. Karı koca ayrı yatak odalarında yatmaya başlamışlardı. Boz başka bir akşam yemekte "Yüzün çok kusursuz," diyerek yumruğunu salladı. "Burnunu kırarsam belki suratın daha anlamlı olur. Marlon Brando'nunki gibi." Athena mutfağa kaçtı. Boz onu izledi. Genç kadın çok korkmuştu. Bir bıçağı kaptı. "Boz, işte yapamayacağın tek şey bu," dedi gülerek. Bunda haklıydı. Bıçağı karısının elinden kolaylıkla aldı. "Ben sadece şaka ediyordum," dedi. "Tek kusurun mizahtan anlamaman." 20'sinde olan Athena annesiyle babasından yardım isteyebilirdi ama bunu yapmadı. Arkadaşlarına da açılmadı. Onun yerine her şeyi dikkatle düşündü. Aklına güveniyordu. Üniversiteyi hiçbir zaman bitiremeyeceğini anlamıştı. Durum çok tehlikeliydi. Polisin onu koruyamayacağını biliyordu. Boz'un onu yeniden gerçekten sevmesi için bir kampanyaya başlamayı düşündü. O zaman kocası eskisi gibi olacaktı. Ama Athena Boz'dan fiziksel bakımdan öylesine tiksiniyordu ki genç adamın ona dokunacağı düşüncesine bile dayanamıyordu. boza aşıkmış gibi inandırıcı bir rol yapamayacağının farkındaydı. Öte yandan böyle bir rol tiyatroya düşkün yanına çekici geliyordu, o da başka. Sonunda Boz'un yaptığı bir şey yüzünden harekete geçmek zorunda kaldı. Artık kocasını terk etmesi gerektiğini iyice anlıyordu. Ama olay kendisi değil, kızı Bethany ile ilgiliydi. Boz çoğu zaman bir yaşındaki kızlarını havaya atar, sonra da onu tutamayacakmış gibi yapardı. Ancak son anda atılıp Bethany'yi yakalardı. Bir keresinde çocuğun kazaymış gibi kanepeye düşmesine neden oldu. Sonunda bir gün bebeğin yere düşmesine izin verdi. Athena dehşetle inleyerek koştu, çocuğu kucağına alarak onu yatıştırmaya çalıştı. Bethany'nin iyi olduğuna kanaat getirebilmek için bütün gece sabahlara kadar beşiğin yanında oturdu. Çocuğun kafasında kocaman bir şiş vardı. Boz gözyaşları arasında özür dileyerek bir daha böyle şakalar yapmayacağına yemin etti. Ama Athena artık kararını vermişti. Ertesi gün bankadaki çek ve tasarruf hesaplarındaki bütün parasını çekti. Kocasının onu izlememesi için karmaşık bir yolculuk planı uyguladı. Boz iki gün sonra işten eve döndüğünde karısı da çocuğu da ortadan kaybolmuşlardı. Athena 6 ay sonra Los Angeles'ta ortaya çıktı. Kızı yanında değildi. Genç kadın sanat yaşamına başladı. Kolaylıkla orta derecede bir menajer buldu. Artık küçük tiyatro gruplarıyla çalışıyordu. Mark Taper Forum'da bir oyunda başrole çıktı. Bu sayede önemsiz filmlerde küçük roller buldu. Sonra önemli bir filmde ona yardımcı kadın rolü verildi. Athena ondan sonraki filminde kazanç sağlayan bir yıldız durumuna geldi. Boz Kehanet'te tekrar yaşamına girdi. Athena ondan sonraki 3 yıl kocasını satın aldı. Boz'un akademi töreninde yaptığı onu hiç şaşırtmadı. Bu seferki küçük bir şakaydı. Ancak bir daha sefere o küçük şişede asit olacaktı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 33.